Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört
bakalım.
Yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Kasım 2021 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yoğun, Covid başlıklarım var. Glasgow'da, İskoçya'da iklim zirvesi, Birleşmiş Milletler'in 2 günlük liderler bölümü bitti. Liderler dün aktardığım gibi mesajlarını verdiler. Sahneden çekiliyorlar ama devam edecek 12 Kasım'a kadar. Dünya çapında sivil toplum kuruluşları, CEO'lar, bolca jetleriyle gelenler diyelim. Ormanlar ve metan konusunda uzlaşmaya varıldığı, temiz enerji konusunda bir takım adımlar atıldığı söyleniyor ama Joe Biden'ın gider ayak Rusya ve Çin liderlerinin Glasgow'a gitmemesine yönelik eleştirileri yine küresel bir kapışmayı ortaya serdi. Yanıtlar geldi tabii, onları aktaracağım. Amerika-Rusya ilişkilerinde dikkat çekici, CIA Başkanı Moskova'ya gitti. Nikolay Patrushev ile görüşmesi var, genel sekreterle. Bunun dışında Türk-Amerikan ilişkilerinden de başlıklar var. Osman Kavala'nın 4. yıl dönümü tutukluluğunun büyükelçiler bildirisini yarattığı kriz ortada. Daha sonra tabii Cumhurbaşkanı Roma'da Amerikan Başkanı'yla görüşmüştü. Glasgow'a gitmedi kendisi yoğun bir gündemden sonra. Türk-Amerikan ilişkilerine bakacağız bugün programın ikinci yarısında. Amerikan Senatosu'na da dikkat çekici bir tasarı sunuldu. Hindistan'ın S-400 alımı söz konusu. Bu nedenle yaptırımlardan, Katsa'dan, Türkiye'ye uygulanandan muaf tutulması tabii Amerika'nın dikkati Asya'dayken Asya'daki müttefikleri küstürmeme gibi bir başlık var Amerikan Kongresi'nin gündeminde. Türk-Amerikan ilişkilerinde de son dönemde zaten F-35'ler, S-400'ler yüzünden alınamayan F-35'lerin yerine F-16'lar gelmiş idi. Şanlı Bahadır Koç, özellikle Amerika üzerine de çalışmalarıyla tanıdığımız araştırmacı, kendisine yönelteceğiz. Roma sonrası Türk-Amerikan ilişkilerindeki durumu, Amerika'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın elçiler bildirisine sebebiyet veren konularda çok da geri adım atmadıkları vurgulu açıklamaları da vardı efendim. Orta Doğu'dan başlıklar var. Dün konuştuğumuz Nalan Yazgan'la Lübnan'la Körfez arasındaki gerilimin devam ettiğini söylemek lazım. Yine İran'la ilgili başlıklar var, size aktarmaya çalışacağım. Afganistan'da yeni saldırılar var. Avrupa'dan başlıklar var. Dünya gündemini ilk yarısında programın yine aktarmaya çalışacağım. Ama başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalının linkini de birazdan paylaşacağım sizlerle. O linki de kendi Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Aslında Sputnik Türkiye'de paylaşıyor ama benim de paylaştığım linki tıklarsanız çok mutlu oluruz. Oradan izlerseniz, bir de like da ederseniz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, hızla Covid notlarımızın üzerinden geçelim. Dünyada vaka sayılarında artış olduğunu da belirterek Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da geliştirilen biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech isimli bir şirket, Covaxin aşısına onay vermiş. Acil kullanım onayı, aşıların yaygın, aşı milliyetçiliğine rağmen düşünün aradan bunca zaman geçti, nihayet bir acil kullanım onayı daha çıkmış batılı aşılar dışında. Amerika'da 747 binden fazla can kaybı var. Son 24 saatte 1330 insan hayatını yitirmiş durumda. 122 bin vaka sayısı 24 saatlik. Kanada'da Air Canada, Amerikan havacılık şirketlerinde de benzer uygulamalar var. Aşı olmayan çalışanlarını ücretsiz izne gönderdiği bilgisi var. Çin'de de 109 vaka tespit edilmiş son 24 saatte. 16'sı yurt dışından gelme. Toplam vaka sayısı Çin'de 97 bin civarında. Can kaybı da 4000, çok düşük tabii, Amerika ile falan hiç kıyaslanacak gibi değil. Ama Delta varyantı vakaları var, Çin'de de artış var. Biraz enteresan bir biçimde Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan kış öncesinde yiyecek stoğu yapılması yolunda bir açıklama gelmiş. Lahana, pirinç, un stoğu gibi tedarik maddelerinde dünyada pek çok batı ülkesinde de bir takım sıkıntılar gözüküyor. Bununla mı bağlantı derken millet tabii marketlere belli yerlerde hücum etmiş, kuyruklar oluşmuş falan. Sonra ya yanlış anlaşıldı demişler ama tabii dikkat çekti, hemen herkes üzerine atladı desek yeridir. Almanya'da vakalar artıyor yeniden, dördüncü dalga ve önlemler. Merkel çarşamba günü eyalet başkanlarıyla, hala Merkel siyaseti bıraktı. Ama yeni hükümet Olaf Scholz liderliğinde kurulacak gibi de gözüküyor ama işte vekaleten liderlik ediyor. Covid zirvesi düzenleyecek. Yeniden maske takmanın zorunlu tutulmasından başlamak üzere aşı olmayanlara hayatı daha da zorlaştıracak önlemler alacaklar. Öyle gözüküyor, artık negatif testlerle kapalı alanlara, kamu alanlarına filan girilemeyecek. Aşılamaya rağmen tabii bütün bunlar oluyor. Hollanda'da aynı şekilde Mark Rutte başbakan, geçici başbakan açıklama yaptı. Maske ve mesafe kuralını geri getirmiş durumdalar. Vakalar Hollanda'da da aşılama yüksek olmasına rağmen vakalar yüksek. Evden çalışma tavsiyeleri de yapılıyor. Türkiye'de 30 bine dayandı efendim. 29.796 yeni açıklanan vaka sayısı Sağlık Bakanlığı. 224 can kaybı var. Bugün bilim kurulu toplanıyor. 3. doz aşı BioNTech olanlar için, zaten Sinovac olanlar 3. dozlarını oluyorlardı ama Sağlık Bakanı dün Türkovak denemeleri için gönüllülük çağrısı yaptı. 3000 kişi bulamamışlar. Çok enteresan. Okullarda durumun düz iyi olduğunu söylüyor. 12 yaş altı çocuklara aşı gerekliliği olmadığını söylüyor Sağlık Bakanı ama hakikaten gençlere de indi deniliyor ve 30 bine, 29 binlerde vaka sayıları yeniden bir yükselişte kış aylarıyla birlikte. Evet, dünyadan, korona dünyasından bir petrol öngörüleri, yaklaşık 100 doları bulacak petrol deniliyor bu yıl sonunda varil fiyatı. Bank of America ise 120 dolara yükselebileceği vurgusu yapmış. Haziran 2022'ye kadar yaklaşık 7-8 aylık bir dönem için öngörüsü çok yüksek. Enerji fiyatları dünyanın her yerinde yüksek. Bu arada çip krizi de devam ediyor. Apple çip krizi yüzünden iPad üretimini azaltma kararı almış. Daha çok iPhone 13 yeni tanıtımlarını da yapmışlardı, ona yükleniyorlar. Dün aktarmıştım, Oxford sözlüğü 2021 yılı için vax, aşı anlamına gelen vax diye. Pushkin, Rus diline, Rusçaya meraklılar için bu notu da aktarmak istiyorum. Pushkin Devlet Rus Dili Enstitüsü de Sputnik'i seçmiş. Uydu, yol arkadaşı gibi anlamları var Sputnik'in. Yılın sözcüğü en çok Rus dilinde de bu kullanılmış. Sadece bu da değil tabii ki, Sputnik veya aşısı nedeniyle dünyada pek çok yerde de Sputnik kullanılmış durumda. Dikkatler Glasgow'a çevrilmişti. Dün liderlerin söylemlerini aktarmıştım ve umutsuzluğumu da aktarmıştım efendim sizlere. Liderler bölümü bitti, 2 günlük. Boris Johnson ev sahibi olarak Rusya ve Çin liderlerinin Glasgow'a gelmemiş olmaları Covid pandemiyle ilgisi olduğunu söylemiş kendisi. Bir de dün aktarmayı unutmuştum, İsrail Enerji Bakanı Karin Elharar, engelli kendisi, ondan özür dilemiş çünkü konferansa katılamamış, uygun değil konferansa giriş alanı diye, çok üzgünüm demiş. Şimdi tabii son derece bir çifte standartlarla yüklü olduğunu belirtmek gerekiyor. Yaklaşık 400 özel jet Glasgow'a gitmiş efendim. Karbon salınımı konusunda karbon ayak izi diyorlar biliyorsunuz. Karbon footprint diye sunuluyor. Bol bol katkıları olmuş oluyor Glasgow'daki konferansın. Biden, Boris Johnson, küresel elitler, yeşillik, yeşil vurguları için Glasgow'a böyle özel jetleriyle gittikleri için iklim konferansına. Yani açıkçası iyi ki Putin'le Xi Jinping gitmemiş diyeceğim var. Onlar hiç değilse biraz daha azalmasına katkı yapmış oluyorlar bu durumda. İki tane uzlaşma BM iklim zirvesinden şimdiye kadar. Biri metan gazı salınımının azaltılması. Diğeri de dün aktarmıştım orman kaybının durdurulması. 80'den fazla ülke özellikle metan gazıyla ilgili inisiyatife uzlaşmış. 100 civarında, 100'den fazlası da 2030 yılına kadar orman kaybının durdurulması, yok olan arazilerle ilgili uzlaşma sağlamış durumda. Bir de az maliyetli temiz enerji planı açıklamışlar. İngilizlerin çabalarıyla 20 milyon yeni istihdam yaratacakmış. Bir 16 trilyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyorlar ama işte 5 sektör seçmişler. Bu sektörlerde raporlar, Uluslararası Enerji Ajansı, herkesin temiz enerjiye ulaşımı. Yani çok ütopik gibi geliyor bana, nasıl olacağına bakmak lazım bütün bunların. Bir de NATO Genel Sekreteri dün Prens Charles'dan aktarmıştım, askeri önlemler alalım diye böyle çok parlak fikirler ortaya atıldı ya. NATO Genel Sekreteri, NATO da ilk defa iklim zirvesinde yerini almış ve çok lazımmış gibi. Açıkçası enteresan. Jens Stoltenberg bir panelde konuşma yapmış ve güvenlik iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkı yapacak demiş. Nasıl yapacak? Bilmiyorum. Anlayamadım doğrusu. Evet, yeni teknolojilerle güvenliği sağlamak, askeri güçlerin güçleri olduğu kadar bir de yeşil olmaları. Gerçekten çok acayip yani. Ordular da iklim çabalarına ayak uydurmalı. Yani neden bahsettiğini çok çözmek mümkün değil. Bilmiyorum sordular mı panelde ama etkili uçaklar, gemiler, askeri araçlarda fosil yakıtların kullanılmaması. Güzel, tamam, nükleer teknoloji mi, atom teknolojisini mi geliştirecekler, uzay yolu dizisindeki gibi bir şeye falan mı ulaşacak dünya? Bir anlam vermek gerçekten çok zor ama evet, böyle fütüristik öngörülerde bulunmuş, tavsiyelerde bulunmuş kendisi. Joe Biden da gider ayak, onun da Amerika'da başı dertte, sosyal altyapı paketini çıkartması için kongreyi ikna etmeye çalışıyor. Büyük tartışmalar var tabii Amerika'da. Zirveye katılmamasını Çin ve Rusya liderlerinin eleştirmiş. Çok büyük bir sorun. Çin arkasını dönüp gitti. İşte aynı şey Rusya için de geçerli demiş. Efendim keşke gitmeseymiş. Çin'le bir zaten savaş istemiyoruz, rekabet içerisindeyiz ama gibi cümleler söylemiş ama. Şimdi tabii Çinlileri, ben de aktarmıştım size, çok da anılmıyor. Çin gitti hiç katılmıyor falan deniyor. Adamlar kendi planlarını 2030'a kadar... 2060'a kadar, 2030'a ilk adım, karbon nötrale getirme planlarını ona ulusal çapta tabii tutuyorlar bunları. Onları da ayrıca eleştirebiliriz elbette. İddiaları ya, tek şey sorun şu: Batılılar çok şey söylüyorlar ama hiçbirini yapmıyorlar. Çinliler bir şey söyledikleri zaman genellikle daha çok yapabiliyorlar. O yüzden benim açıkçası güvenim daha fazla kendilerine yönelik. Ya da hiç söylemiyorlar mesela, söylemezlerse de bir tartışma konusu olmuyor ortada. Biden'ın bu laflarını eleştirmişler tabii. Önce kendi ülkesine bir liderlik etsin. Sosyal harcama paketini bile çıkartamıyor Joe Biden diye de Çinliler tabii biraz Saraka'ya almışlar. Özellikle de işte Çin'in kendi planını sunduğunu belirterek. Rusya'dan da bugün Biden eleştirileri sorulunca Kremlin sözcüsü biz buna katılmıyoruz demiş. Biz yatsımıyoruz konferansı ama hani tutarlılık da burada önemli. Tundra yanıyor, efendim ormanlar yanıyor, iklim sorunları var. Herkes bunun farkında. Rusya çok ciddi sorunlarla karşı karşıya ama Kaliforniya'da, Türkiye'de yanıyor ve biz zaten karbondioksit salınım oranlarını azaltmak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için uzun vadeli planları da benimsedik diye bir açıklama yapmış. Yani böyle bir küresel atışmaya da dönüşmüş durumda mesele. Evet, Biden buna da yol açmış durumda. Biden Glasgow'dan ayrıldı. Sosyal altyapı gündemi var diyordum. 1 trilyon dolarlık paket, aslında daha yüksek açıklanmıştı ama kabul etmiyorlar kongrede. Biden tedarik krizinden, bu enflasyon tabii yüksek Amerika'da da, salgın nedeniyle oluşan tedarik zinciri meselesine, o yüzden enflasyon ortaya çıktı diye böyle bir saptama yapmış ama yani içeride durumu parlak değil. Anketler var. Ulusal Kamu Radyosu'nun PBS'le yaptığı ankete bakılırsa demokratların içerisinde %44 ve bağımsızlar da artık tamam yani Joe Biden yeter, daha bir yıl olmadı diyorlarmış. Sadece %36'lık Biden'la devam edelim diyormuş. Amerika'da New York'ta belediye başkanlığı bu arada seçimi yapıldı. Eric Adams seçilmiş, ikinci siyah asıllı Amerikalı olmuş. Eski bir polis memuru, polis departmanında görev yapmış. Türk dostu olduğunu da söylüyorlar. Virginia'daki valilik seçimini ise demokratlar kaybetmişler. Bunlar tabii biraz böyle gelecek sene Amerika...
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Radyo haberciliğinin güçlü sesi RSFM, yeni yayın döneminde de haber dolu.
Değerli dinleyenler, bir canlı yayın için Hatay'a uzanacağız.
Ardı ardına gelen sıcak haberler var. Hemen başlayalım.
Türkiye'de koronavirüs yüzünden dün 76...
Sıcak gündem başlıkları.
Bugünün en önemli iki haberiyle başlayacağız.
Dış politikadaki son gelişmeler.
Ege de bu işe dahil oldu. Adaların silahsızlandırması meselelerinden NAVTEX savaşları var.
Derinlemesine analiz ve yorumlar.
Bir şey daha ben ekleyeyim mi? Kendime pay çıkarmadan söyleyeceğim bunu. Yargıtay Başkanı adli yıl açılış töreninde büyüklüğü ya da küçüklüğü nedeniyle ayrı ayrı muameleye görüyor. Olmaz dediğinde de aslında bu karar verilmişti bana göre.
Hayatın içinden sesler ve daha fazlası her zaman olduğu gibi RSFM'de.
Bu çocukların okula gitmemesi demek, bu yoksulluğun, zaten derin yoksulluk dediğimiz o kronik yoksulluğun da yıllar boyunca devam etmesi demek.
Yani peşinen bir hüküm kullanan ve bunu biri yapıyor. Kim yapıyor? Siyasetçi, kendi partisi geleği, siyasi olarak, çünkü parti, part, parça, pazar payı gibi düşün.
RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz.
Kusura bakmayın, teknik bir arıza oldu. Hemen bağlanmaya çalıştık. Kaldığım yerden Eksen'e devam ediyorum efendim. Amerika'dan bahsediyordum. Demokratlar ara seçimler için gelecek sene önemli Virginia valiliğinde kaybetmiş durumdalar. Pew anketi var dikkat çekici Amerika'dan. Amerika'nın demokrasinin diğer ülkelerin izlemesi açısından iyi bir örnek teşkil edip etmeyeceğine dair. Avrupa ülkelerinde parlak bir sonuç çıkmamış doğrusu. İtalya'da %32 evet izler diyor. İspanya'da %22, Britanya'da %20, ABD'nin kendisi de %19, Fransa'da %18'e düşüyor. Belçika'da 17, Japonya'da %14, Almanya'da %14 böyle gidiyor rakamlar. Çok Amerika'nın kendi demokrasisini dünyada benimsetmesi açısından çok parlak rakamlar olmamış efendim. Güney Çin Denizi'nde Çin-Amerikan gerilimi Tayvan Boğazı'nda devam ediyor. 2 Ekim'de bir Amerikan denizaltısının kaza yaptığı iddiasını Çin ortaya atmıştı. Bilinmeyen bir nesneye çarptı. USS Connecticut haritada var olmayan bir sualtı dağına çarpmışlar. Oldukça tehlikeli tabii nükleer güçle çalışıyor çünkü. 7. filo açıklamayı yapmış soruşturma sonucunda. Küresel başlıklarda tabii Amerika ile Rusya'nın rekabeti dikkat çekiyor. Karadeniz'de Amerikan gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e tatbikatlarda, icraatlarda bulunacaklar. Rusya'da izlemede. Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev dikkat çekici bir ismi ağırladı. CIA direktörü William Burns Moskova'ya Burns'u göndermiş Joe Biden Moskova'ya. Çünkü NATO bağlamında iplerin de koptuğu bir dönemden geçiyoruz. Victoria Nuland Rusya karşıtlığıyla başı çeken Amerikalı diplomat geçtiğimiz ay Moskova'ya gitmişti. William Burns de eskiden Amerika'nın Moskova Büyükelçiliğini yürütmüş bir isim. Şimdi CIA Başkanı dolayısıyla Rusça falan da biliyor. Dikkat çekici bu temasları Karadeniz'de sularda ısınırken. Dün aktarmıştım Rusya lideri Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi ile buluştu Soçi'de diye. İşte orada İHA, SİHA meselesiyle ilgili mesajlar da vermiş. Dün daha ziyade S-500'lerden dikkatimi çekmişti ama Rusya'nın özellikle Suriye'de cihatçı gruplarda kullanıyorlar bu İHA'ları, SİHA'ları. Ona atıf yaparak söylemiş tabii Putin. Deneyim sahibi oldu ve onları püskürtmekte söylemiş. Rus ordusunun da insansız hava aracı cephanesini geliştirmesi gerektiğini söylemiş. Tabii Ukrayna'da Türk yapımı Bayraktar TB2'ler kullanılmıştı. Moskova'yı rahatsız etmişti. Bu arada Ukrayna ordusuna sağ sektör, neonazi gruplar giderek Ukrayna siyasetinde daha etkin rol oynuyorlar 2014'ten beri. Dmitri Yaroş eski lideri sağ sektörün orduya danışman olmuş efendimiz. Yani beni çok şaşırtmadı açıkçası Ukrayna siyasetini 2014'ten beri takip eden birisi olarak. Bu arada Ukrayna Savunma Bakanı'nın da Andriy Taran'ın da istifa ettiği yolunda haberleri aktarayım. Avrupa Konseyi'nden bir başlık var. Başörtülere ayrımcılığa karşı kampanya başlatmışlar. Özgürlük başörtüsündedir, başörtüm tercihim, mutluluk getir, başörtümü kabul et gibi vurgularla Fransa itiraz etmiş. Bu laikliğe karşıdır çünkü başörtüsünü özendirici niteliktedir, ayrımcılıkla alakası yok, kınıyoruz demiş ve sonra Avrupa Konseyi iptal etmiş, hesaplarından da silmiş efendim. Evet, şimdi birazdan Şanlı Bahadır Koç'la konuşacağız. Amerikan açıklamasında elçiler krizinde Osman Kavala'nın Türk yasalarıyla uyumlu bir biçimde ve altına imza konulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uygun olarak serbest bırakılması çağrısı elçiler krizi koparmıştı. Cumhurbaşkanı istenmeyen kişi ilan edeceğim demişti, talimat verdim demişti ama sonra Amerika'nın açıklamasıyla ortalık teskin oldu. Türkçesi İngilizcesi farklıydı. Amerikalılar biz geri adım atmadık diye açıklama yaptılar. Hollandalılar da öyle. Bu başlık devam ederken de Roma'da Joe Biden'la Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi oldu. Şimdi tabii Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerden rahatsız. Yeni harekat düzenlenebileceği söyleniyor. Suriye Demokratik Güçleri ile Amerika'nın ilişkisi devam ediyor. Hatta yeni yardımların, askeri yardımların gittiği yolunda bilgiler de geliyor. Aynı zamanda da F-35 programından çıkartılmıştı Türkiye ve onun yerine F-16 alımı. Biden'ın olumlu yaklaştığı ama kongreyi ikna etmek gerektiğini söylemişti. Buradan nereye gidilecek Türk-Amerikan ilişkilerinde? Hakikaten sıkışmış başlıklar var. S-400'ler yüzünden kasa yaptırımları uygulanıyor Ankara'ya. Bu arada Amerika'da da Senato'da Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle yaptırımlardan muaf olması için tasarı sunmuşlar efendim. Amerikalılar kongrede Türkiye'ye karşılar ama Hindistan'a aynı yaklaşımla yaklaşmıyorlar. Quad grubunun üyesi Hindistan, Çin'e karşı Asya'daki aktif Amerikan diplomasisinin son dönemde üzerinden işletildiği bir grup bu. Avustralya, Japonya ve Hindistan'dan oluşuyor. İşte hazırlanan tasarıda 10 yıl boyunca Quad ülkelerinin Amerika'nın istemediği bir yerlerden silah alsalar bile kasa yaptırımlarından muaf olmalarını içeriyor. Çin'e karşı birliği zedeler diyorlar. Ve crucial kısaltması da bu tasarının ittifakları ve liderliği zedeleyen beklenmedik sonuçların dolaylı yollarla azaltılması. İngilizce kısaltmaları crucial gibi bir şey çıkıyor yasası. Çok dikkat çekici tanıtırken özellikle Ted Cruz, Türkiye karşıtı söylemleri de olan bir senatör, Hindistan'ın ABD'nin Çin'e karşı oluşturduğu güvenlik mimarisinin kritik bir parçası olduğunu vurgulamış ve Çin küresel liderliği geliştirirken böyle yaptırımlar uygulanmaması gerektiğini de söylemişler efendim. Böyle bir enteresan bir resim. Evet, Orta Doğu'dan başlıklar. En son Yemen, Lübnan'daki büyükelçisini geri çekmiş. Tabii diyeceksiniz ki hangi Yemen? Öyle de bir soru var. Yemen'de savaş, Suudilerin desteklediği bir hükümet var Yemen'de. Yemen'in böyle bir adım atması tabii Suudi Arabistan'dan bağımsız düşünülemez. Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi Hristiyan asıllı Husilerin de kendi topraklarını savunmaya çalıştıklarını söylemişti. Hizbullah'la da bir tutan yorumları ta Ağustos başında sonra yeniden ısıtıldı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te katıldı diplomatik res şekilde adeta Lübnan'a. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib konuşmuş bu konuda Reuters'a. Tabii Suudi Arabistan açıkça Hizbullah'ı hedef gösteriyor. Yani Hizbullah'ın Lübnan siyasetinde çok etkin olduğunu ve kabul edilemez diyor. Fakat Lübnan Dışişleri Bakanı Habib demiş ki yani ne yapalım? Eğer Hizbullah'ın kellesini tabakta istiyorlarsa veremeyiz. Elimizden gelmez çünkü Hizbullah Lübnan'ın politikalarının bileşenlerinden bir tanesi. Bizim çözebileceğimiz bir sorunun ötesinde hakikaten tabii enteresan bir tavır alma durumu. Ortak bunun yerine ortak diyalog tesis etmeye çalışalım. Suudi Büyükelçisi de bu diyaloğu bizimle hükümetle Necip Mikati başta Lübnan'da 10 Eylül'den beri kurmadı. Katar'da arabuluculuk yapmaya çalışıyor. İran'la ilgili başlık var. Amerika ve İsrail'in Amerikan deniz piyadeleriyle İsrail deniz komandolarının ortak tatbikat yaptığı olası bir çatışma durumunda İran'a karşı 51. Özel Görev Gücü İsrail'e gitmiş Eliyat kentine. Orada olmuş şimdi de hatta Körfez bölgesine sevk edilecekler. Yalnız dikkat çekici bir başka haber bir İran tankeri Venezuela'ya petrol götürmeye çalışırken kaptanı Amerikalılarla anlaşmış ve Amerikalılar petrole el koymuşlar. Başka bir gemiye de tekneye de gemiye nakletmişler içindeki petrolü. Fakat İran devrim muhafızları operasyonla gemiyi geri almış. Amerika'dan henüz bir açıklama görmedim ben yayına girdiğim zaman ama dikkat çekici bir şey. Yani İran petrolüne el konuluyor, başka yere aktarılıyor. Sonra İran devrim muhafızları gemiyi de petrolü de geri alıyorlar. Dikkat çekici bir başka denizlerde gerilim anlamına geliyor bu. Sudan'ı konuşuyoruz hep. Yeni bir darbe gerçekleşti. Geçiş yönetimi daha doğrusu sivil kanadı tasfiyeye girişti, soyundu. Etiyopya'da da savaş var. Afrika, Doğu Afrika'nın önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Tigray bölgesinde bu savaş. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi epey bir ilerleme kaydedince bir dönemde aslında 2 sene öncesine kadar müthiş liberal bir isim olarak sunulan Abiy Ahmed, hatta işte Müslüman olduğu için de ki azımsanmayacak bir Hristiyan ve animist nüfusu da var Etiyopya'nın, Abiy Ahmet o hal ilan etmiş efendim. Tigrayları durdurmak için ve halka seferberlik çağrısı da yapmışlar. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ise bizi burada köşeye sıkıştırıyorlar. Yarım milyona yakın insan açlık koşullarında yaşamak zorunda. O yüzden kuşatmayı yarmaya çalışıyoruz diyor. Orada ciddi bir savaş dönüyor. Kimse de bahsetmiyor Etiyopya'da olup bitenlerden efendim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş Bahadır Bey'i arayabiliriz. Birkaç notum kaldı çünkü. Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşme için hem Nikol Paşinyan'dan Ermenistan Başbakanı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemde mesajlar yoğunlaşmıştı. Emniyet Genel Müdürü'nde Interpol toplantısı 26 Kasım'da 21 Kasım pardon yapılacakmış. Bir böyle emniyet güçleri arasında temas için yollayacakmış Paşinyan, dikkat çekici bir başlık. Ve son olarak da Afganistan'dan başlıklarım var. Kunduz'da, Kabil'deki askeri hastanedeki patlamanın ardından bir de Kunduz'da 6 kişinin hayatını yitirdiği, 7 yaralının bulunduğu bir patlama olduğu söyleniyor. IŞİD üstlenmişti Kabil patlamasını. Taliban bu arada dövizi yasaklamış durumda. Dolar yok çünkü. Kıt kaynaklar. BM'de Afganistan'a insani yardım ulaştırmaya başladığını duyurmuş vaziyette. Taliban, bizi tanımaz ve ekonomik destek vermezseniz Afganları üzerinize salarız diyor Batı dünyasına. Böyle bir rest çeken bir Taliban var. Kunduz saldırısı aslında bize şunu gösteriyor. Yani Amerika çekilmiş olabilir ama artık elimizde bir IŞİD K markası var. Dolayısıyla Afganistan'ın kolay kolay teskin olmayacağını gösteriyor. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Şanlı Bahadır Koç var şimdi. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Gündemi ben özetlemeye çalıştım. Türk-Amerikan ilişkilerine de değinmeye çalıştım. Gerçi hafta sonunda gerçekleşti, pazar günü. 2 gün oldu, 3 gün oldu ama yankıları çok çabuk geçti. Aslına bakarsanız başlıklar duruyor Türk-Amerikan ilişkilerinde. Joe Biden'la Cumhurbaşkanı görüşmeyi aslında epeydir de arzu ediyordu. Roma'da mümkün oldu. Şimdi fotoğraflar güzel gözüküyor ama en başta Türkiye'nin son dönemde yaşadığı bayağı kamuoyuna yansıyan elçiler krizi, işte F-16'ları Türkiye istedi yok Amerika telkin etti gibi F-35 programından çıkartılma, Ankara'ya heyetlerin gelmesi, müzakerelerin yürütülmesi vesaire düşünüldüğü zaman tam olarak ne oldu Roma görüşmesi bize ne anlatıyor onu sorarak başlayayım.
Valla görüşmeden bir hafta kadar önce Amerikan elçisini göndermenin eşiğindeydik.
Evet.
Bu görüşmenin olması yani görüntü olarak bu olumlu. Yani hı hı. O bir üretilmiş bir kriz miydi, bir kaza mıydı onu tam bilemiyoruz tabii. Yani, hani Türk tarafı diyor ki bunu alt düzeyde burada diplomatlar organize etmişler falan. İki taraf da kendince başarılı olduğunu iddia ederek o şeyden çıktı. Belki şu olmuş olabilir. Yani bu ilişki gerçekten artık onarılmaz bir noktaya gidebilir. Artık uzlaşacak mıyız? Gerçek anlamda bir diyalog kanallarını mı açacağız? Açacaksak açalım, yoksa kopuyoruz Türkiye'den. Hmm. Türkiye'de Amerika'dan. Yani belki biraz kafalara dank edilmesine sağlamış olabilir. Bu tabii iyimser bir yorum. Ama yani sizin de dediğiniz gibi problemler, çelişkiler duruyor. Yani Amerika PKK'yı destekliyor, FETÖ'yü kolluyor. Türkiye'ye dolu ambargolar, adı konan ambargolar, konmamış ambargolar. Türkiye kimle problemliyse gidiyor onu destekliyor. Yunanistan'ından sözlü olarak da olsa Ermenistan'la birçok şeye. Yani bu çelişkiler de kolayca aşılabilecek gibi durmuyor. Bir de Türkiye'nin iç siyasi boyutu var. Yani Türkiye artık 18, 19, 20 ay içinde, 1,5 yıl içinde seçime girecek. Belki daha erken de olabilir. Amerika Türkiye ile yapacağı diyaloğu bir yandan da o seçimi düşünerek muhtemelen dizayn etmeye çalışıyor. Yani ben şimdi bununla anlaşırsam bu Erdoğan'ı güçlendirir mi? Bekleyeyim mi? Ondan sonra gelecekler bize daha iyi davranma eğiliminde. Onları güçlendirmeye mi çalışayım? Türk iç siyasetinde malzeme olayım mı, şey olayım mı olmayayım mı, mesele olayım mı olmayayım mı? Mesela bu tür sorulara cevap vermesi lazım kafası kendi içinde. Bir de bilmiyoruz tabii şimdi Amerika'nın Türkiye'ye bakan yüzlerce, binlerce personeli, uzmanı, akademisyeni var ama bazen de çok kaotik olabilir Türkiye'ye yönelik politikanın oluşturulması. Yani günübirlik de birçok şey yürüyor olabilir. Antipatiler, lobiler, günlük krizler. Ben Erdoğan'ı beğenmiyorum, Erdoğan otoriter, böyle şeyler de bazen çok etkili olabilir. Yani ama belki biz Türkiye'den bakan insanlar olarak tamamen objektif olmayabiliriz ama ne kadar mesela ben kendi adıma objektif olmaya, sonuna kadar objektif olmaya çalıştığımda, uzaydan bakmaya çalıştığımda görüyorum ya, Türkiye gibi bir ülke var. Amerika'ya şimdiye kadar hep faydası dokunmuş. Senden silah almış. Sen hadi şurada barış gücü lazım demişsin, hemen gelmiş. Problem çıkarmamış. Sadık. Askeri gücü var, konumu var. Birçok başka meziyeti var. Bir de Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı muamele var. Burada bir şey var, çelişki var. Yani bizim hatalarımız var, tarzımız problemli, kendimizi anlatmayı beceremiyoruz, diplomasiyi hala tam iyi yürüttüğümüzü düşünmüyorum. Yani bu hükümet neredeyse 20 yıl olacak, hala çok temel bazı konularda, yani hem yol yordam konusunda, hem kendini sunma konusunda, öncelikleri belirleme konusunda birçok hatalar var ama bütün bunları topladıktan sonra bile Amerika'nın Türkiye'ye reva gördüğü muamele benim için şey, yani anlaşılmaz olmaya devam ediyor. Yani burada demek ki o makinenin içinde başka bir şey var. Yani
evet. Ama Cumhurbaşkanı son görüşmeden memnun gibi gözüküyordu söylemleri. Yani tabii Amerika'da kongreye bakıyor iş. Yani Türk tipi başkanlık sistemi yok Amerika'da. Ama uğraşacak dedi Cumhurbaşkanı. Hakikaten kongreden F-16'larla ilgili bir karar çıkması mümkün olabilir mi? Kimi görüşler işte Türkiye'den Amerika'nın vazgeçemeyeceği, bu yüzden F-35 programından çıkarmış olsalar bile Türkiye'ye F-16'ları bir şekilde vermek durumunda kalacakları yolunda. Ne dersiniz siz?
Valla şimdi F-16 konusu benim anladığım kadarıyla, yani ben Ankara'da yaşamıyorum, uzaktan takip ediyorum. Bence zaten Amerikan tarafından gelmiş bir fikir, çıkmış bir fikir. Yani onlar bizim kulağımızı üflemişler. Ama bu illa oradan olumlu sonuç çıkacağı anlamına da gelmiyor. Kongrenin yani ilk önce şunları söyleyeyim. Bir kere bu büyük meblağı olan bir proje. Yani benim gördüğüm rakamlar 5-6 milyar dolar. Yani bunun ığdısı dığdısı eki şusuyla beraber bu Amerika için, o silah şirketleri için çok önemli bir para. Bu bir. İkincisi, Türkiye'yi hala kendi askeri stratejik disiplini, iklimi içinde tutmuş olacaksın. Yani yoksa Türkiye belki başka yerlere gidecek. Oradan başkasından uçak almaya kalkacak. İlişkiler onarılmaz noktaya gelebilir. Türkiye'ye bir umut vermiş oluyorsun. Türkiye şimdi mesela belki Suriye'de operasyon yapacak veya içeride bazı adımlar atarken Erdoğan belki içinden düşünecek. Bunu yaparsam F-16 işi yatabilir mi? Zorlaşabilir mi? Yani Türkiye'yi disipline etmenin de bir aracı. Yani ona bir şeker uzatıyorsun ama şekeri eline de vermiyorsun. Böyle bir şey var, böyle bir güzellik var. Hareketlerine dikkat et demiş oluyorsun. Yani böyle bir cümle hiç arada geçmemiştir muhtemelen ama yani sonuçta o öyle bir etkisi olacak. Dediğim gibi Türkiye mesela şimdi olur, ben alamıyorum senden uçak. Ben uçaksız mı kalacağım? Benim etrafımda 50 tane tehdit var. O zaman ben de gider Rusya'dan alabilirim derse, yani bunun örneğini gördük daha önce, o zaman artık şey tamamen kopar. Onu da engellemiş oluyor, bir umut vermiş oluyor. Türk kamuoyuna bir parça bir güzel bir görüntü vermiş oluyor. Şimdi benim çok iyi bilmiyorum aslında ama kongrede zaten yani kongre tırnak içinde veto edebilir. Yani bunu engelleyebilir. Yoksa kongreden buna onay çıkması gerekmiyor. Yanlış bir.
Hayır, kasa yaptırımları ve savunma bu arada tabii Amerikan yasası yani söz konusu.
Yani oradan diyebilir ki bu buna uymuyor. Biz bunu engelleyelim. Orada Türkiye aleyhine dolu gruplar var zaten. Şu anda iyi de sayıları da arttı. Cesaretleri, kendilerine güvenleri de arttı. Görünürlükleri de arttı. Bunlar şeylere, burada kritik olan şey Amerikan yönetiminin arkadaşlar bir dakika, bu şu nedenle gereklidir, ben bunu istiyorum, bu olmazsa bu iş kopmaya gidecek, fazla uzatmayın. Yani belki oralarda bir gidip gelme olabilir, ben baş yönetime katılmıyorum veya yönetim öyle dedi ama ben ikna olmadım diyen dolu tipler olabilir kongrede. Ama Amerikan yönetimi silah şirketleri giderek azalsa da Türkiye'nin nazı geçen insanları orada tam saha pres yaparlarsa bence bu geçmesi gerek. Yani şimdi çok uzun zaman geçti ama ben hatırlıyorum. Yani o zaman daha çocuktum ama bu işleri ucundan takip etmeye başlamıştım. 80'lerin ortasında Amerika Suudi Arabistan'a AWACS satacaktı. Ve İsrail lobisi buna tamamen karşıydı. Ama sonuçta adamlar bastırdılar. İsrail lobisinin Amerika'da, Washington'da ne kadar etkili olduğunu söylemeye gerek yok. Dediler ki bu ulusal güvenlik için, silah şirketlerimiz için, savunma sanayimiz için, Orta Doğu'nun güvenliği şu bu için gereklidir. Ve o istediklerini elde ettiler. Yani şu anda tabii Türkiye için de bu kadar güçlü argümanlar kullanır mı? Türkiye'den de mesela diyecektir ki yani sen içeride enteresan olumsuz şeyler yaparsan ben burada bunu geçiremem. Onlara biraz ertele, yapma, yumuşat. Yani Türkiye'yi istediği kıvama getirmek için güzel bir enstrüman Amerika'nın elinde. Bence olma ihtimali, birçok insan, savunma konularını takip eden insanlar bu konuda çok umutlu değil. Ben siyasi, diplomatik ve bir parça tarihi perspektiften bakmaya çalışan biri olarak olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü bu da olmazsa o zaman yani bu ittifakın şeyi ne? İçinde ne var artık? Yani içeriği ne? Yani her konuda birbirimizle farklıyız. Sürekli birbirimize laf sokuyoruz. Gerçi bu dönemde azaldı artık o E'ler, M'ler azaldı ama işte yani daha bir hafta 10 gün önce Amerikan elçisini göndermek üzereydi. Evet,
o kriz öyle bitti mi sizce? Çünkü Jack Sullivan...
Bitmedi. Bitmedi, dondu. Yani şu anda işte bir ay kadar sonra yine o konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yani o elçiler belki elçiler bu sefer konuşmazlar çünkü o aslında kendileri ne kadar farkındaydı bilmiyorum ama ekstrem bir hareket. Ama Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o elçinin dediğinden de sert şeyler söyleyebilir.
Daha önce de söylediler zaten, Amerikan Dışişleri açıklaması, çok benzer açıklamaları var.
Ama
konseyin kararı
gelince yani 10 tane büyükelçi, Türkiye'deki büyükelçi bir araya gelince onun yarattığı görüntü, yani ben ne o mahkeme kararlarını ne hukuki süreci falan savunuyor değilim elbette. Ama o tür bir şeyin de cevapsız kalmayacağını tahmin etmeleri gerekirdi. O bir biraz ya ayarı belirleyemediler ya da bir diplomatik bir hata.
Ya da bilinçli yapılmış olabilir.
Belki de evet, bir test ettiler. Sonra işte kısmi geri çekilme. Ama başta söylediğimi tekrarlayayım. Yani dibe görmenin yakınına geldik. Yani uçurumun dibine geldik. Belki Türkiye'nin çok sokaktaki insanın o kadar ilgilendiği bir konu değil ama yani düşün, burada 10 tane büyükelçiyi, Amerikan elçisini gönderdiğin zaman Türk-Batı ilişkileri, Türk-Batı ekonomik ilişkileri, askeri ilişkileri, siyasi ilişkileri minimum bir sene ileri atar bir kere. Ve yani onların tekrar dönmesi, bilmem nesi, hemen mi dönecek, şöyle mi dönecek, sen ne geri adım attın da dönecek. Bu aylar sürebilecek bir problemdir. Sabah akşam onu konuşurduk. Bak şu anda başka bir konu konuşulabiliyor en azından. Yani
evet, direkten dönülmüş gibi bir durum var. Peki Amerikalılar, şimdi en son tabii ben de yakından takip etmeye çalışıyorum. Hindistan'a örneğin Hindistan S-400 savunma sistemleri, aynı zamanda tabii Hindistan'ın da öteden beri Rusya ile de yakın ilişkileri vardır, siz de gayet iyi bilirsiniz. Amerikan Senatosu'nda ya Hindistan S-400 satın alıyor diye bu Quad üyesidir, çok önemlidir Çin'e karşı, muaf tutalım diye yasa tasarısı sunuyorlar. Şimdi tabii Ankara ve Erdoğan yönetimi Amerika'yı stratejik ortak olarak gördüğünü sürekli olarak altını çiziyor. Her ne kadar iktidar partisi çevreleri bir sanki anti-Amerikancı ve anti-emperyalist bir duruşları varmış gibi bir takım söylemler geliştirseler de biz bunu görmüyoruz. Daha net olarak Amerika'yla stratejik ortaklık vurgusu görüyoruz. Ankara bu konuda da hiç sesini de çıkartmıyor. Yani Hindistan'a muafiyet tanıyacak girişimler katsa kendi yasalarını delecek aynı zamanda. Söz konusuyken Türkiye'ye niye olamıyor diye sorduğumuzda acaba Türkiye'deki iktidara verilen destekle alakalı bir yola mı çıkıyoruz, ne dersiniz?
Şimdi yani Hindistan, yani şunu hatırlayalım, Modi iktidara gelmeden önce Amerika'da istenmeyen adamdı. Yani Amerika'ya giriş
yasaktı, evet.
Hatırlıyorsun.
Evet.
Ama tabii ondan da önce başlamış bir evet, ondan da önce ve sonra iktidarda da işte Müslümanlara, o Hintli Müslümanlara yaklaşım, evet, ortada. Ama ondan da önce başlamış bir Hint-Amerika yakınlaşması var. En önemli kalemi de Çin endişesi diyelim. O yüzden Hindistan'ı elinin tersiyle itebilecek durumda değil. Ama sizin dediğiniz girişim sonuçta kongrede, yanlış hatırlamıyorsam Cruz, yani bir desteği vardır kongrede. Hatta çok ciddi destek bulabilir. Çünkü Hindistan'ın İsrail'le de ilişkisi çok iyi. Hatta nasıl hani sizin bahsettiğiniz Japonya, Hindistan, Avustralya, Amerika, Kuat var Asya için. Orta Doğu'daki Kuat'a da bir şekilde entegre edilmeye veya olmaya çalışıyor Hindistan. Yani İsrail, Suudlar, Arap Emirlikleri, o Kuat'ın da bir, yani yarım da olsa onun da üyesi. Yani Amerika'da, Washington'da destekçisi çok. Amerika'da biliyorsunuz önemli, yani sayısı çok çok büyük değil ama ekonomik gücü giderek artan, görünürlüğü artan, profesyonel noktalarda etkili giderek de daha da yükselen Hintli nüfus da var. Yani Hindistan'ı kayırmak için Amerikalı politikacıların birçok nedeni var. Yani en önemli neden tabii Çin. Yani Çin'i, Hindistan'ı Çin'e karşı tam yanına kesin çekebilmek istiyor. Ama belki yani oradan, ama Amerika yönetimi diyebilir ki bir dakika, hayır bu bir prensiptir. Yani kongreden böyle sesler çıkıyor ama ben bunu yine de bastıracağım. Hatta o politikacılara da der ki ya sen benim Hindistan'da pazarlık marjımı zayıflatıyor, şeyimi zayıflatıyorsun diyebilir. Bir de tabii orada şöyle bir fark var. Yani biz buna ikna olalım mı olmayalım mı bilmiyorum ama yani bize dedikleri hem katsa bir de F-35. Yani F-35 ile S-400 olma. Yani hem Rusya ile büyük bir askeri alım gerçekleştiriyorsun. Bu zaten hemen onlar için bir onları zıplatan bir şey. Ama bir de hani bize F-35'ten çıkarmalarının şeyi olarak işte bu bilgisayardır. Çok iyi bilgisayar, ileri bilgisayardır. S-400 bunu hackler falan filan. Orada öyle bir şey yok. Ama tabii ona da şu soru sorulabilir. Şimdi Amerika ile Hindistan benim bildiğim ucu yavaş yavaş askeri tatbikatlar, işte gemi ziyaretleri, şunlar bunlar artık oluyor. İleride daha da çok olacak. Veya Çin'le bir gerilim olduğunda Amerikan silahlı kuvvetleriyle Hint silahlı kuvvetleri yan yana belki bulunacak. Savaşmasa bile. O durumda Hindistan'a F-35 gitmeyecek. Veya Amerikan F-35'leri yaklaşınca Hintliler S-400'leri kapatacaklar mı alırlarsa mesela? Yani dediğiniz gibi çifte standart var. Yani sorunuza direkt cevap vermek gerekirse, Türkiye'deki hükümete karşı inanılmaz bir antipati ve alerji var. Yani bu sonuçta bir süre sonra artık Erdoğan Türkiye ile özdeşleştiği için Türkiye'ye karşı da var. Yani ona karşı belki başladı, onun politikalarına karşı başladı ama yani işte sabah interneti açtığınızda Türkiye aleyhine makale, köşe yazısı, karar, rapor, demeç, o olmayan gün yok. Yani her gün dolu var bunlar. Herkes Türkiye'ye yüzyıllarca biriktirdiği artık ne varsa hepsini akıtıyor. Doğru, yanlış, ölçülü, ölçüsüz. Bu da onun bir parçası. Yani buradaki çifte standardın bir açıklama, yani kısmen o, kısmen de Hindistan bizden çok daha büyük bir ülke. Amerika'nın derdi önümüzdeki 20, 30, 50 belki 100 yıl için Çin olacak. Hindistan orada stratejik bir aktör. Ama dediğiniz gibi yani ucundan geçtiniz. Hindistan'ın Rusya ile ta Soğuk Savaş'a dayanan çok yakın, özellikle savunma ilişkileri var. Yani silahlarının çoğunu oradan almıştı. Amerika ile yakınlaşıyorum diye de o zaman ben Rusya'dan almayacağım artık demez büyük ihtimalle Hindistan. O özelliğini, otonomisini, manevra alanını da korumak ister. Hatırlayalım, bunlar onlarca yıl bağlantısızlar hareketinin liderliğini yapmış bir ülke Hindistan. Evet. Orada da tartışmalar var. Fazla Amerika'ya yanaşırsak bu bizi ileride savaşlara, gerilimlere sokar mı? Çin sonuçta burada dibimizde kocaman bir şey. Bizi onunla düşmanlığa ne derler yapıştırır mı? Yani hep onunla düşman mı olacağız? Yani Amerika yarın gider. Bak aynı şey değil ama Afganistan'dan gitti. O mesela orada gittiler, acayip şey oldular, abandone oldular. Yani Amerika'nın bir şekilde çekileceği belliydi ama o kadar ani ve o şekilde olacağını beklemiyorlardı. Şimdi onların başına bela olacak muhtemelen Afganistan. Yarın da ben Çin'le anlaştım, çelişkilerimi çözdüm diyebilir. O zaman biz Çin'le burada kalacağız diye düşünenler de var Hindistan'da.
Doğru. Peki çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey değerlendirme için. Çok sakin hakikaten. Daha önce gerçi her an sizin dediğiniz gibi ertesi sabah uyandığımızda bir başka başlık, bir başka analiz, bir başka demeç görmememiz.
Ben son cümle belki şunu söyleyeyim bir cümle. Yani buyurun. Bu ilişki günlük haberlerin, gelişmelerin, üçüncü tarafların, kongrenin, bilmem ne oradaki senatörlerin insafına bırakılırsa buradan iyi bir şey çıkmaz. Buradan çıkış için ama böyle hani G20 zirvesinde hani yarım saat falan değil. Yani bu ilişkiyi tamamını masaya yatırıp tabii bunun için önce komisyonlar, bakanlar şunlar buna çalışabilir. Abi sen şurada geri adım at, ben ona karşı burada atacağım. Sen şurada biraz şunu geri al veya şu ödülü bana ver. Ben de şurada şu anda razı olmadığım, belki benim için zor gibi görünen konuda sana şunu vereyim diye büyük bir şekilde çözülebilir. Çünkü o kadar çok problemli maddesi var ki tek tek çözmeye kalktığın zaman birini çözer gibi oluyorsun. Öbür taraftan başka bir sivilce patlıyor.
Evet. Peki. Çok teşekkürler. Çok değerlendirici.
İyi yayınlar. Sağ olun.
Sağ olun. Evet, Şanlı Bahadır Koç, araştırmacı, yazar, Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili roman sonrasını değerlendirdik. Pazar günü görüşmüştü Cumhurbaşkanı. Hafta ortası henüz 2 gün geçti ama sadece fotoğraflar kalmış gözüküyor geriye. Bunun başlıklarını, en azından öne çıkanlarını değerlendirmiş olduk. Kurt Weill'dan Pretty Pimpin'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
Face. Then he
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.